Ayrım 8. Dişi Kurdun Rüyaları. Cengiz Aytmatov. Sayfa 70. Geçmiş yaşanmış bir zamanın yankıları gibi korucular İncil'den alınan trajik epizotları çalmaya devam ediyorlardı. Akşamın kurbanı, masumların öldürülmeleri, meleklerin ağlaması gibi iman kurbanlarının çektikleri ızdırabı anlatan dokunaklı ve ağır metinlerdi bunlar. Kelimelerin çoğunu önceden biliyorsam da yorumcuların onları başka türlü söyleyişleri beni büyülemişti. Sanatlarının tılsımı onları tamamen farklı bir zamanda takdim ediyordu. Yüzyıllar boyu toplumların tarihi ve ruhu ile işlenmiş, yoğrulmuş, acı tecrübelerle sınanmış bir sanattı bu. Çünkü dünyada çok çeken çok bilir. Kendi ilahilerinin sihrine kapılmış vecd içindeki bu insanları dinlerken birden fark ettim ki soldan ikincisi şaşılacak derecede bana benziyor. Kendimi ikizimin karşısındaymış gibi hissettim. Arkadaşlarının aksine onun cildi ve saçları açıktı. Gözleri gri, omuzları dardı. O da benim gibi çocukluğunda raşitik olmuştu sanki. Elleri de benim ellerim gibi boğum boğumdu. Belki söylediği ilahi yüzünden kendini sakin tutuyordu. Ben de sık sık kendime hakim olmak için konuyu değiştirir, bana hiç yabancı olmayan dini konulara girerdim. Bir genç kızla tanışınca birden en ciddi konulara geçtiğimi söylersem ne kadar gülünç duruma düştüğümü de anlarsınız. Bu korucu gerçekten benim bir kopyamdı. Yanakları çukur, burnu hafifçe kambur, alnında ise enlemesine iki çizgi vardı. Sakalı da kesmeden önceki sakalıma benziyordu. Elimde olmayarak parmaklarımı şimdi çıplak olan çeneme götürdüm ve o anda bir gün sonra yapacağım seyahati ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunu hatırladım. O anda bu fikre kendimi tekrar alıştırmakta biraz güçlük çektim. Bu macera neye yarayacaktı? O kadar uzakta ne işim vardı? Gerçekte bu kutsal ezgilerle istasyon peronlarındaki ütü çetesini cezbeden o pis otun uğursuz dumanı arasında çok büyük bir zıtlık, bir çelişki vardı. Heyhat, gerçek hayat, iyi ve kötü yanları da hep mabetlerin dışında seyreder. Bu bakımdan bizim çağımız da asla bir istisna teşkil etmiyor. Gözlerimi ikizimden ayıramıyordum, ona dikkatle bakıyor, keskin notalarda çehresinin uzadığını, ağzının kocaman açıldığını görüyordum. Kendimi ona o kadar yakın hissediyordum ki sanki onun yerinde ben vardım ve o benim kişiliğimin bir başka cisimde görünüşüydü. Onun aracılığıyla ben ilahi söyleyenlere katılıyor, onların arasında yer alıyordum. İlahiler içimde söyleniyordu ve ben bir kardeşliğin, bir yüceliğin, birlik olmanın gözyaşına kadar o koro ile kaynaşıyor, bütünleşiyordum. Sanki uzun zamandan beri yitirdiğim yakınlarıma kavuşmuştum. Birlikte çıkan seslerimiz güçlenmiş, en görkemli şekilde göklere yükseliyordu. Ayağımızı bastığımız yer çok sağlamdı. İstediğimiz kadar ilahi söylemek, hep söylemek bizim elimizdeydi. Kalbim işte böyle 10 korucu ile tam bir uyum içinde ilahiler söylemişti. Ben bir zamanlar Gürcü şanlarını dinlerken de böyle olağanüstü bir değişiklik hissetmiştim. Zaten ruhumun havalara uçması, öylesine sade ve güçlü ama ahenk bakımından, öylesine az bulunan sanatlarının, dokularımın her birinde titreşim meydana getirmesi için 3 Gürcünün bir araya gelip şarkı söylemeleri yeter. Belki bu onlara doğuştan verilmiş bir yetenektir ya da kültürlerinin özelliğinden gelmektedir. Belki de sadece bir tanrı vergisi. Şarkıda neler söylediklerini hiç anlamam. Ama her dinleyişte ben de onlarla birlikte söylüyormuşum gibi gelir bana. Birden bir şey keşfettim. Çok eskiden okuduğum bir Gürcü hikayesindeki derin anlamı kavrayıverdim o anda. Bu hikayenin adı Altı Adam ve Yedincisi'ydi. Sanat dergilerinde çok görülen kısa hikayelerden biriydi ve o zamanlar hiçbir önemli tarafını görememiştim. Daha çok romantik masal türünde bir hikayeydi ve psikolojiye pek yer vermiyor ya da bana öyle geliyordu. Ama sonu o kadar etkileyiciydi ki hiç unutamadım. Yazarının adını hatırlamıyorum. Uzun ve hatırlanması güç bir isimdi ve ünlü de değildi. Konu balat şeklinde yazılmıştı ve o da pek acemiceydi. İşte hikaye. Devrim yürüyordu. İç savaş ülkeyi kan ve ateş içinde bırakmıştı. Yeni rejim iyice yerleşmek için son savaşlarını vermekteydi. Ve başka yerlerde olduğu gibi Gürcistan'da direnişçiler bozguna uğramak üzereydi. Zafer üzerine zafer kazanıyordu Sovyet kuvvetleri. Karşı devrimciler köyleri birer birer terk ederek en uzak siperlere çekilmişlerdi. Bu durumlarda her zaman görüldüğü gibi çok basit bir kural uygulanıyordu. Teslim olmayanı yok etmek. Yine kaçınılmaz bir kaderde korkunç bir acımasızlığın hüküm sürmesiydi. Karşı devrimcilerden bir grup, Guram Çohadze adında bir reisin kumandasında çok kanlı bir direniş gösteriyordu. Bölgeyi çok iyi bilen eski bir yılkı çobanıydı bu Çohadze. Sınıf kavgasının büyük çalkantılar arasında yakınları da tanınamadığı için ele geçmez bir çete başı olup çıkmıştı. Ama yine de günleri sayılıydı ve birkaç defa bozguna uğramış bulunuyordu. İşte o günlerde bir çekiste onun çetesine sızma görevi verildi. Bu çekist bütün zorluklara rağmen çeteye sızabildi. Çohadze'nin gözüne girdi ve onun en güvendiği yardımcılardan biri oldu. Bir gün çok kan dökülen bir savaştan sonra bir nehri geçerlerken çekist çeteyi pusuya düşürerek ortadan kaldırmaya karar verdi. Atlılar dört nala kıyıya yaklaşıp birer birer nehre girerlerken eyeri kaymış gibi attan düştü ve çalıların arasına girip saklandı. Bütün çete suyun tam ortasına geldiklerinde derenin iki yanından iki mitralyöz birden ateşe başladı ve ortalık karıştı. İki ateş arasında kalan çete neye uğradığını anlayamadı. Çoğu vurulup düştü ve azgın sulara kapılarak boğuldu. Guram Çohadze'nin tarihi varmış, yara almadan kurtulmuş, güçlü ve hızlı atı sayesinde nehirden uzaklaşmıştı. Birkaç sadık adamı da peşinden geldi. Bunların arasına harekatın tam başarıya ulaşmadığını gören çekist de saklandığı yerden çıkıp katılmıştı. Bu çarpışma Çohadze çetesinin sonu sayılırdı çünkü savaşacak kuvveti kalmamıştı artık. Guram Çohadze kovalayanlardan epeyce uzaklaştıktan sonra soluk soluğa kalan atını durdurdu. O zaman gördü ki kendisi dahil sadece 7 kişi kalmışlar. Aslında 6 kişiydiler. 7.'si bu hikayeye adı verilen çekist Sandro'ydu. Sandro ne pahasına olursa olsun karşı devrimcilerin başını yok etmek için emir almıştı. Zaten bu çete reisinin başına büyük bir ödül de koymuşlardı. Ama o anda ödülü değil işi nasıl bitireceğini düşünüyordu Sandro. Artık Çohadze'nin hiçbir çatışmaya girmeyeceği belliydi. Öyleyse onu kendini belli etmeden vuramazdı. Üstelik artık yalnız kalan reis tuzağa düşmüş bir hayvan durumundaydı ve kendisinden başka kimseye güvenemezdi. Çok dikkatli, çok tedbirli olacağı kesindi. Olanca gücüyle hayatını korumaya, gerektiğinde son nefesine kadar dövüşmeye hazırdı. Bu işin sonu o gece orada alınacaktı. Dağdaki geçitleri çok iyi bilen Guram, bozgun akşamı Türkiye sınırı yakınında girilmesi ve çıkılması zor bir ormanda mola verdi. Atlarından iner inmez bitkinlikten yere yıkıldılar. 5 kişi hemen yattı ve taş gibi uyudu ama ikisi uyanıktı. Çekiz Sandro işini bitirmek için uyumamıştı. Guram Çohadze ise çetesinin bozulmasıyla sonuçlanan o korkunç faciadan sonra yatıp uyuyamıyor, adamlarını kaybettiği ve kendi sonunun da yaklaştığını anladığı için gözüne uyku girmiyordu. Devrimin birbirine düşman yaptığı bu iki insanın kafalarından daha nelerin geçtiğini yalnız Tanrı bilir. Yukarıda biraz sağda Dolunay ormanı aydınlatıyor, ormandan gecenin korku veren hışırtısı duyuluyor, aşağılarda ise nehir taşlı yatağında homurtularla akıyordu. Çevreyi kuşatan dağlar madeni bir sessizlik içinde donup kalmış gibiydiler. Guram bir ses duymuş gibi birden fırladı. ''Uyumadın mı Sandro?'' diye sordu hayretle. ''Hayır, sen niçin kalktın?'' ''Hiç uyuyamadım. Belki buranın durumundan. Ay çok parlak ama yine de bir kovuğa girip biraz uzanacağım.'' Paltosunu, silahını ve yastık gibi kullandığı eğerini aldı. Uzaklaşmadan önce şunları da söyledi. ''Ne yapacağımızı yarın konuşuruz. Artık vaktimiz çok değerli.'' Gidip bir kayanın kovuğuna girdi. Bir yılkı çobanı olduğu günlerde sadece soğuktan ve yağmurdan korunmak için orada birçok defa yatmıştı. Ama bugünkü kaygıları başkaydı ve bunlara karşı yalnız olmak istiyordu. Belki de oraya sığınmasını bir ön sesi fısıldamıştı kulağına. Orada ona baskın yapamazlardı. Sandro biraz endişelendi. Bu hareketini nasıl yorumlayacaktı? Bu bir tedbir miydi? Guram kendisinden şüphelenmiş miydi yoksa? Akşamı öyle geçirdiler. Sabahleyin reis adamlarına atları eğerlemelerini emretti. Onun niyetini ne yapacağını henüz kimse bilmiyordu. 6 kişi atlarını dizginlerinden tutup önünde sıralanınca derin bir iç çekti ve şu açıklamayı yaptı. Ülkemizi bu şekilde terk etmek doğru değil. Bugün ana vatanımıza, bizi nice zamandan beri beslemiş olan bu topraklara veda günümüz, son günümüz olmalı. Bundan sonra birbirimizden ayrılacağız, herkes kendi yoluna gidecek. Ama bu son günde kendimizi evimizde hissedelim. İki atlı şarap ve yiyecek getirmeleri için en yakın köye gönderildi. Orada hala taraftarları vardı. Sandro ve diğer bir çete üyesi ateş yakmak için odun toplamakla görevlendirildi. Guram'da kalan diğer iki kişi de ava çıktı. Belki veda ziyafeti için eti yenir bir kuş, hatta bir karaca vurabilirlerdi. Sandro kendisine söyleneni yaptı. Aldığı emri yerine getirmek için uygun anı beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu ve o an bir türlü gelmiyordu. O akşam 6 kişi ve 7.'si tekrar bir araya geldiler. Ormanın kıyısında büyük bir kovuğun yakınında kocaman bir ateş yakmışlardı. Köyden kahraman Guram Çohadze'ye son bir saygı ve bağlılık gösterisi olarak bol miktarda şarap, ekmek, tuz ve daha birçok yiyecek göndermişlerdi. Alev alev yanan ateşin etrafında bağdaş kurup oturdular. Guram adamlarına sordu. ''Atları yerlediniz mi? Harekete hazır mısınız?'' Hepsi sessizce evet anlamında başlarını salladılar. ''Bak Sandro'' dedi Guram, ''topladığın odunlar pek mükemmeldi ama onları niçin o kadar uzak bir yere yığdın?'' ''Dert etme Guram, ateşle ben meşgul olurum, sen bize söyleyeceklerini söyle.'' Çohadze şu konuşmayı yaptı. ''Arkadaşlar, biz bu savaşı kaybettik. Her savaşta bir kazanan bir de kaybeden vardır. Kavga zaten bunun için yapılır. Çok kan döktük, bizim kanımız da çok aktı. Her iki taraftan ölenler çok, artık geri dönülemez. Ben bu savaşta ölen dostlardan da düşmanlardan da özür diliyorum. Savaşta ölen bir düşman artık hasım olmaktan çıkar. Bugün at üstünde birliğimin başında olsaydım artık hayatta olmayanlardan af dilemezdim. Şans aleyhimize döndü ve bu yüzden milletimizin çoğunluğu bizden desteğini çekti. Doğup büyüdüğümüz bu topraklar bile bizi daha fazla barındırmak istemiyor. Vatanımız bizi istemiyor artık. Kimse bize merhamet etmez. Eğer en kuvvetli ben olsaydım düşmanlarımı affetmezdim. Bugün bizim için tek çıkış yolu kalıyor. Hayatımızı kurtarmak için yabancı bir ülkeye kaçmak. Şu dağın hemen ötesinde Türkiye var. Şu tarafta ayın ışığı tepenin ardında ise İran. Herkes yolunu seçsin. Ben seçtim, İstanbul'a gideceğim. Orada bir liman işçisi, dok işçisi olarak çalışacağım. Siz de şimdiden kararınızı veriniz. 7 kişiyiz. Az sonra 7 ayrı yöne gideceğiz. Bu son görüşmemizdir, bir daha bir araya gelmeyeceğiz. Birbirimize, memleketimize veda edelim. Bu ekmeğe, bu tuza, bu şaraba veda edelim. Artık Gürcistan bizim dudaklarımızı ıslatmayacak. Birbirimize elveda diyelim. Çünkü ebediyen ayrılacağız ve beraberimizde hiçbir şey, bir avuç Gürcistan toprağı bile götüremeyeceğiz. İnsanın vatanını birlikte götürmesi imkansızdır. Onun sadece acı ve özlemini duyacağız. Eğer vatan bir çanta gibi taşınabilseydi 5 para etmezdi. İçelim dostlarım, son bir defa birlikte içelim ve bir ağızdan çok sevdiğimiz şarkıları söyleyelim. Ve tulumlardan şaraplar aktı. Bu yer ve göğün esansını birleştiren bir çoban şarabıydı. Az sonra sarhoş oldular. Her biri diğerlerinin üzüntüsünü paylaşma arzusuyla doluydu. Zoraki bir neşe, gönülleri kemiren kaygılarla mücadele ediyordu şimdi. Sonra dağın kayalarını delip fışkıran, geçtiği yolları yaşartan, çiçekler açtıran kaynak gibi bir şarkı doldurdu havayı. O kaynak gibi kendiliğinden fışkıran eski bir ilahi önce yavaş yavaş, sonra gürleşerek, suyun kaya oyuklarını dövmesi gibi bütün benliklerini harekete geçirerek, coşturarak aktı. Çok güzel söylüyorlardı. Zaten bu tür şarkıları söylemekte usta olmayan bir gürcü yoktur. Her birinin sesi kendi gücüne göre ama pek ahenkli çıkıyordu. Gür ve aydınlık sesleriyle çevresinde oturdukları ateşi andırıyorlardı. Yedisi birden diyoruz ama doğrusu altı kişi ve şarkı söylerken de bir dakika bile aldığı emri unutmayan yedincisi. Bu yedinci adama göre onların hiçbiri ve özellikle de Çohadze yabancı bir ülkeye kaçamayacaktı. Bu adamları cezalarını vermeden salıvermeye hakkı yoktu. Bir ezginin ardından bir başkası geldi ve şarap su gibi aktı. Gittikçe daha kolay içilen, gittikçe artan bir şekilde kalpleri közleştiren, onlara daha çok içme, daha çok şarkı söyleme arzusu veren şarap. Ayakta halka olmuşlardı, birbirlerini omuzlarından tutuyorlardı. Kollarını bazen aşağı indiriyor, bazen yukarı kaldırıyor. Böylece sanki o görünmez, yenilmez, her şeyi gören ve bilen kudretten yardım istiyor, yakarıyorlardı. Öyleyse niçin her şeyi bilen ve gören Tanrı onları vatanlarından çıkarıyordu? İnsanlar birbirleriyle niçin dövüşüyor, niçin kan ve gözyaşı dökülüyor, niçin herkes kendini haklı, karşısındakini haksız görüyordu? Gerçek olan neydi? Bir kimse çıkıp tetiği çekenin yalnız kendisi olduğunu iddia edebilir miydi? Dünyaya hakemlik edebilecek bir kimse yoktu. Eski şarkılar esaslı çağrılarını salıyorlardı gökyüzüne. Bu milletin kutsal geçmişinde kayıtlı bir çağrıydı bu. Eskiler onda iyi ve kötünün bilincine varınca, ona ebedi güzellik özünü verince, yüzyılların karanlığında çekilen bütün bu ızdıraplar müziğe dönüşüyordu. Her şarkı bir başkasını doğuruyor ve yedi adam halkayı bozmuyordu. Yalnız Sandro ayrılıyordu arada sırada ateşi beslemek için. Yakılacak odunları ateşin uzağında bir yere yığmış olması sebepsiz değildi. Ateşi yakma, odun taşıma işine de önem veriyor, özen gösteriyordu. Bununla beraber şarkı söylemeye içtenlikle bütün kalbiyle katılıyordu. Çünkü şarkılar herkes içindi. Bunda kralın sokaktaki basit adamdan daha fazla hakkı yoktu. Şarkı söyle, oyna, neşelen, istersen kendini kaygılara bırak ve ağla. Hayatta olduğun sürece insani olan her şey elinin altındadır. Kalbin çarparak beklediğin ve seni terk eden kadın, verdiği acılar yüzünden son şarkını dinlettikten sonra ölmek isteyişin. Henüz küçük bir çocukken annenin şefkatli okşayışı, babanın ölümü, dostların kanlı bir dövüşe girişmesi. Temiz ve içten bir anlatımla ruhunu açtığın ilahlar, tabiatın sırrı ve seni hiç terk etmeyen ölüm ve öldükten sonra da onun seni terk etmeyişi. Her şey, her şey şarkılardadır. Hayat bütün içliklerden daha kuvvetlidir ve dünyada ondan daha kutsal bir şey yoktur. İşte bunun için insan öldürülemez, bunun için öldürmemek zorundayız. Ama düşman gelip senin toprağını işgal etmişse dövüşülür, savaşılır. Ve sevgilinin şerefi de insanın ana vatanı gibi korunmalıdır. Ayrılık acısı taşınamayacak kadar ağırdır. Omuzlarına çöken bir dağ gibidir. Çünkü o sevgili olmadan güzellik yoktur, renkler yoktur, ışık, neşe ve gelecek gün yoktur. İşte bunlardır şarkılar. İnsan bütün şarkıların içeriğini sayıp dökemez. O anda o yedi kişi kadar hiçbir insan topluluğu birbirine böylesine bütünleşmiş, kaynaşmış değildi. Şarkıları havayı dolduran, coşkulu, uzak yolun dönüşsüz yolun eşiğinde olan o yedi insan. Onları müziğin nefesi bağlıyordu birbirlerine. Ataları böyle nice gerçek şiirler, ezgiler yaratmışlardı. Sonra hayat mücadelesinin meyvesi olan bu şiirleri ebedi bir ahenk vererek evlatlarına bırakmışlardı. Bir kuşu uçuşundan nasıl tanırsınız? Bir Gürcü de kendi vatandaşını 10 kilometre mesafeden şarkısının yankılarıyla öyle tanırdı. Onun kim olduğunu, nereden geldiğini, yüreğinde neler taşıdığını, bir toy düğüne katılıp katılmadığını, nasıl bir üzüntüsü olduğunu hiç yanılmadan derhal söylerdi size. Yeryüzü iyice göğe yükselmiş, tatlı ay ışığında yıkanıyor, rüzgar altındaki orman yapraklarını hışırdatarak karanlık tepeleri yokluyordu sanki. Sıvı bir gümüş gibi parlayan ve vadiler arasında kayıp giden nehrin boğuk mırıltısı da duyuluyordu uzaktan. Gece kuşları yedi adamın üzerinden bir gölge gibi uçup gidiyor, eğerlenmiş atlar hassas kulaklarını dikerek sabırla binicilerini bekliyor ve ateşin alevleri onların gözlerinde oynaşıyordu. Onlar için de yaklaşıyordu toynaklarıyla yabancı toprakları çiğneme saati. Fakat şarkılar bitecek gibi değildi. Guram şarkılarla bütün içini boşaltmak istiyordu. ''Çalın arkadaşlar, çığırın, bu şaraptan kana kana için bir daha bir araya gelemeyecek, böyle bir halka oluşturamayacağız. Hiçbir Gürcü melodisi kulaklarımızı okşamayacak.'' Ve şarkı söylemeye devam ediyorlardı. Bazen ayrı ayrı, bazen koro halinde, birbiri ardından ve kendinden geçerek oynuyor, oynarken de şarkı söylüyor ve sanki o halleriyle ölüme hazırlanıyorlardı. Sonra yedisi birden, daha doğrusu altı kişi ve yedincisi yeniden halka oluşturuyor, sonra yine şarkı, yine oyun. Sandro ara sıra gidip odun getiriyor, ateşi besliyordu. Ateş büyüdü, büyüdü. Son bir şarkı daha diyorlardı ama son olması gereken o şarkı biter bitmez bir yenisine başlıyorlardı. Tekrar birbirlerine sokuluyor, gözlerini yere dikiyor, düşünceli olduklarını belli eden ve yer yarıklarından çıkan gürlemeler gibi gür sesleriyle söylüyor, söylüyorlardı. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 78.